Ayrım 38, sayfa 247. Stephen King ve film çekmemesi gereken diğer isimler. Bazı insanların kameranın yanına bile yaklaşmasına izin vermemek gerekiyor. Maalesef bazen bunun önüne geçilemiyor. Bunu ne amaçla yaptıkları ise gizemini korumaya devam etmektedir. İşte size yarsız çabaları yüzünden iyi niyetli amatörlerin isimlerini kötüye çıkaran 4 yönetmen. Norman Mailer. Yazarlığı hakkında ne düşünürseniz düşünün, ki bazılarına göre ateşli ve ağdalı bir tarzı vardır. Norman Mailer'ın gerçek misyonunun büyük bir edebiyatçı olmak olduğunu reddedemezsiniz. Ancak yönetmenlikle uzaktan yakından alakası olmadığı da kesin. Maidstone ve Wild 90 gibi deneysel erken dönem filmleri, son yıllarda sanat filmi meraklıları tarafından tekrardan ele alınmış olsa da, kişinin bu burnu havada, bol doğaçlamayla kodlandırılmış projeler hakkındaki düşüncesi, büyük oranda Mailer hakkında ne düşündüğüne bağlı olarak değişmektedir. Sinema tarihinin gördüğü en katıksız nasistlerden olan Mailer, görüntü yönetmeni D.E. Pennybaker'ın dediğine bakılırsa, kontrol kendisindeymiş ve kendini çekiyormuş gibi kameraya bakıp onu kullanan kişinin elinden alabileceğini düşünüyordu. 1987 tarihli Touch Guys Don't Dance de marihuana zulasının içinde kesik bir baş bulan alkolik bir adamı anlatan kendi romanının acıklı bir uyarlamasıydı. Ekranın dışında kalmak gibi bir bilgece karar verdi. Bu defa kirli işlerini Isabella Rossellini, Sihirbaz Pinchlet ve son kullanma tarihi geçmiş Ryan O'Neill'a yaptırdı. Birden çok Altın Ahududu ödülüne aday gösterilen bu gülünç uyarlamanın zirve noktası, sinefillerin tüm zamanların en kötü replik okuması olarak gösterdikleri ve O'Neill'ın karısının sadakatsizliğini haber veren mektuba düz ve duygusuz bir tonda okuduğu şu ölümsüz replikle tepkisini gösterdiği andır. Of, olamaz. Of tanrım. Of olamaz. Of tanrım. Of olamaz. Of tanrım. Stephen King. Gezegenin en meşhur yazarı olmanın tatmin etmediği Stephen King, inatla eğlence dünyasının başka alanlarında da kariyer peşinde koştu. 1982 tarihli Chris Show'daki okuma yazma bilmeyen Taşralı Lorelei ile oyunculuk kariyerini başlattı. Ayrıca ünlü yazarlardan oluşan topluma grubu Rock Bottom Remain'in de ile düzenli bir şekilde rock and roll konserlerine çıkmaktadır. Ancak daktilosundan uzaklaşma çabaları arasında uzak ara en kötü sonuç doğurmuş olanı 1986'da son derece yanlış bir kararla Trax adlı kısa hikayesine ait sinema uyarlamasını yönetmesiydi. Maximum Overdrive olarak yeniden adlandırılan ve canavarlaşarak Kuzey Kaliforniya'da bir kasabanın sakinlerini öldürmeye başlayan koca makineleri anlatan bu tuhaf filmde Emily Estevez, The Simpsons'ta Lisa Simpson'ı seslendiren Yardley Smith ve jenerikte adı geçmeden ufak bir rolde King'in kendisi oynamıştır. Korkunun büyük ustası, yoldan çıkan kamyonlara dair bu karanlık hikayesinin ekranda ne kadar kötü göründüğünün farkına varmış olmalı ki, ihtiva ettiği gülünçlüğe yapmacıklık katmak için filme bir de kulak zarı patlatacak türden hard rock müzik düşedi. Ama bu bile filmi kurtarmaya yetmedi. Yıllarca Stanley Kubrick gibi yönetmenlerin romanlarını ne hale getirdiğinden yakındıktan sonra, sonunda o da aynı beceriksizlik seviyesine ulaştı. İlk yönetmenlik deneyimini aptalca bir film olarak nitelenen King, en kötü yönetmen dalında Altın Ahududu ödülünü aldıktan sonra hayranlarına bir daha kameranın arkasına geçmeyeceğine dair söz verdi. William Shatner. Oyuncuların film yönetmesinde yanlış bir şey yok. Star Trek oyuncularının da film yönetmesinde yanlış bir şey yok. Mesela Star Trek serisinin 3. ve 4. bölümlerini yöneten Mr. Spock rolündeki Leonard Nimoy harika bir işi çıkarmıştır. Ancak 1989'da William Shatner'ın Star Trek 5 için dümene geçmesi eleştirmenlere, Star Trek hayranlarına ve hatta beraber kamera karşısına geçtiği söylentilere bakılırsa egomanyak meslektaşlarından nefret eden serinin diğer oyuncularına hiç doğru gelmedi. Dümene Kaptan Kirk'in geçtiğini duyunca aktör George, Mr. Sulu Takei'nin "Aman tanrım, ne yapacağız biz şimdi?" diye mırıldandığı söylenir. Sonuçta diğer aktörlerin korktukları şey başlarına geldi. Shatner, sette buyurgan, küçümseyici ve oldukça mani tavırlar sergiledi. Nimoy'un gözlemlediği üzere hızlı konuşarak çekim takvimini de hızlandırabileceğini düşünüyordu. Ama söylediği hiçbir kelimeyi anlayamıyordunuz. Deneyimsiz yönetmeni, daha önceki deneyimi televizyon ekranıyla sınırlıydı. Üçte birinden fazlasını özel efektlere gömdüğü, 30 milyon dolarlık bir bütçe teslim edilmiş olması da bir işe yaramadı. Sonuç olarak Star Trek 5, bütçe aşımları, iş uyumsuzlukları ve değeri 60 milyon dolardan fazla olan kostümleri açıklanamayacak bir şekilde ortadan kaybolması gibi, prodüksiyona dair pürüzlerle ızdırap verici bir hal aldı. Eleştirmenler, ortaya çıkan filmi yerden yere vurdu ve seyirciler, bu şişirilmiş temaşadan sürüler halinde kaçtı. Star Trek 5, serideki önceki filmlerin elde edilen gişenin ancak yarısına ulaşabildi. Shatner'dan başka bir bölümü çekmesi bir daha hiç istenmedi. O da o zamandan beri kamera arkasına pek geçmedi. Belki de Shatner'ın bu yönetmenlik deneyimini en iyi Star Trek 2'nin senaristi Herb Bertman'ın sözleri özetliyordu. T.J. Hooker'ın birçok bölümü yönetmiş olması, Bill Shatner'ı beyaz perdenin gereksinimlerini yerine getirilmesine yetecek kadar hazırlamamıştı. The Beatles. Bazı rock yıldızları film yapmayı biliyor. Metalci Rob Zombie, çektiği şiddet içeren korku filmleriyle saygı duyulan bir isim haline geldi. Madonna bile 2008 tarihli ilk filmi, Filth and Wisdom'da ortaya utanç duyulacak bir iş çıkarmadı. Öte yandan bu alana bulaşmaması gereken isimler de var. Bob Dylan'ın 1978 yapımını tuhaf uzun metrajlı filmi, Ronaldo ve Clara'yı seyreden hiç kimse, tekrar yönetmen koltuğuna geçmesi için ölüp bitmiyor. Limp Bizkit solisti Frank Drust'un 2007'deki The Edward and Charlie Banks fiyaskosundan sonra ağzından tükürükler saçarak şarkı söylemeye devam etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğumuzu sanıyorum. Waterloo'ya soyunan rock efsanelerinin açık ara en kötüsü, efsanelerin en büyüğü olan The Beatles olmuştur. Fantastik Dörtlü, Britanyalı yönetmen Richard Lester ile başarılı iki film çektikten sonra, üçüncü uzun metrajları Magical Meister Tour'da yönetmen koltuğunu paylaşmayı seçti. Bu, aslında uyuşturucu kullanıp kamerayı çalıştırmak anlamına geliyordu. Dağınık olay örgüsünün ortaya çıkardığı grubun en kötü şarkılarının Flying şarkısını severiniz var mı? Yeryüzüne demir attırdığı psikedelik bir otobüste yapılan yolculuğa ait görüntü yığını Britanya'da Aralık 1967'de televizyonda ilk kez gösterildiğinde Beatle hayranları afallayıp kalmıştı. Monkeys grubunun oynadığı Heat filmi gibi o döneme ait diğer LCD etkisi altındaki hikayelerin aksine o zamandan beri prestijinde bir artış olmamıştır. The Beatles'ın tescilli ilk fiyaskosu olan Magical Meister Tour o kadar berbattı ki Paul McCartney filmin varlığından dolayı kamusal bir özür yayınladı. Ayrım 38 sonu, sayfa 249.